Aradığınız yerli hanıma şu anda ulaşılamıyor. Mobil telefonu kapalı ya da kapsama alanı dışındadır. Lütfen daha sonra deneyiniz. Operatöre bağlanmak için 0'ı tuşlayınız. Ayçeval.com'da yerli hanımdan birlikteliğiniz başlamış bulunmakta. IVR başlangıcı gerçekleştirdik. Ya bu arada bana küfredenler var mıdır acaba ya? IVR mevzusunda. Bir iki tane şirketin IVR seslendirmesini yap. Hani bu santral seslendirmesi var ya. Onlar işte. Operatöre bağlanmak için lütfen 0'ı tuşlayın. Beklediğiniz için teşekkür ederiz. Allah sizin canınızı almasın emin. Kendi şirketimi kurarsam yemin ediyorum böyle bir seslendirme yapacağım. Kendimi yapacağım seslendirmesini. Vallahi ya. Ha çok güzel olurmuş gibi geldi bana bir an. Aa öyle bir şey var ya. Ben benim yani gene eski koca mevzusuna geliyordu. O zaman sevgiliyiz. Ondan sonra mecimi Camakko buna ulaşmaya çalışıyor. Herif çok yetenekliydi harbiden. Şu anda ne yapıyor bilmiyorum. Hiç de umurumda değil ama ses konusunda sahiden çok yetenekliydi. Ya da kendi güzel pazarlıyordu. Artık yok be yetenekliydi. Kendini güzel pazarlıyordu da yetenekliydi de. Vallahi yetenekliydi yani o konuda. Hakkını yemeyelim. Ondan sonra mecimi buna ulaşmak için benim numaramı aramış Cemakko. Ve benim numarada da şöyle bir şey var. Telesekreter karşılama mesajı vardı. İşte ondan sonra mecbur şey diyordu. İşte Yelda. Efendim dur bir dakika bir saniye falan diyerek böyle arkadan arkadaşlarımı kurmuştum. Onlara da böyle seslendirme yaptırmıştım. Ondan sonra mecbur işte arkasından şu anda benimle görüşemiyorsunuz. Çünkü ben yoğum. Kapsam alanı dışındayım diye. Adam buna mesaj bırakmış. Ondan sonra telesekreteri açtım. Cep telefonunda telesekreter aradım. Nay, Camakko mu? Hı? Arkadaş nasıl yani ya? Benim zevzekliğime denk gelen adamlardan bir tanesidir ki yanısı. Hiçbir zaman patronum olmadı. Harbiden ya. Benim niye patronum olmadın Camakko? Sahiden merak ediyorum yani. Bir ara olacakmış gibi olduydu da ondan sonra başka birisini aldılar. He tamam anladım ben. Anladım ben onu. Neyse sen bir ara benim patronum olacakmışsın gibi geliyor bana. Üçüncü hissim çok kuvvetli o yüzden. Neyse ben şarkıyı ulaştırayım. Ondan sonra macığıma devam ederiz ayçeval.com'da. Geldi hanımla birlikteliği. Sahiden lan. Niye benim patronum olmadın Camakko? Bak benim eski kocayı bile benim numaradan aradın. Benim niye patronum olmadın? Ay siz çok ukalasınız ama. Gerçekten ukala dümbeleysiniz. Öyle böyle değil. O yüzden gıcık oluyorum ben. Hani direkt olarak gelip herhangi bir şekilde iş başvurusunda bulunmadığım şirketlerden bir tanesi Power Group. Valla hani şeyi gönderdim, CV'yi gönderdim en son. Tam olacak gibiydi. Olmadı. Başka birisi girdi devreye. De yalnız hakikaten yani. Çok ukala dümbeleysiniz ya. Valla. Yani kusura bakmayın. Ama yine de benim müstakbel patronum olduğunuzu da söylemeden geçemeyeceğim. Üçüncü hissim. Konuşuyor bu konuda. Well, it's time to start the show. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you all know. Lost my mind and lost my goal. Not giving in.
makes things worse. Lost in my mind, love is cursed.
Gösteren bir stüdyonun içerisinden orada olduğunu varsaydığım insanlara seslendim sürekli olarak. Şu anda beni akıllı gibi gösteren bir mikrofonum, bir de bilgisayarım var. Onun haricinde bir stüdyoda değilim. Evdeyim gayet rahat bir şekilde ve ayçevali.com'da gayet dizi çıkmış aşırtman altımdan size bu yayını hazırlıyorum. Gerçi dingiller konusunda bahsederken dizi çıkmış eşofman altı yerine başka bir şeyler hayal ettiğinizi aşağı yukarı tahmin edebiliyorum ama değil, vallahi değil. Bildiğin dizi çıkmış gri eşofman altı işte. Ya bu evden çalışmak çok sinir bozucu bir şey yalnız ya. Valla insan bir süre sonra atarete acayip derecede teslim oluyor ve hiçbir şey yapmak gelmiyor içinden. Haftada bir bilemedin 3 kere falan evden dışarıya çıkmak gerekiyor galiba. Yani en azından hani işte alakalı ama öyle yani sabah 9 akşam 6 değil. Ay hiç gelemem öyle bir şeye. Öyle olsaydı zaten bankacı olurdum değil mi? Olmadığıma göre o zaman nasıl olacak? Haftada 3 gün, hafta sonu hariç, mümkünse salı, çarşamba olmaz, pazartesi de olur. Yok be, pazartesi de olmaz. Tamam, salı, perşembe ve cuma günleri çalışabileceğim bir iş istiyorum. Çarşamba olmaz, ben çarşambayı çok seviyorum. Çarşambayı çalışarak falan geçiremem. Kimse kusuruma bakmasın. 2 günlük hafta sonu tatilinden sonra da pazartesi zaten çalışılmaz. Oo Yelda Hanım. İş tanımını tümden değiştireceğim. Şahane bir diktatörlük kuracağım. Ama siz sadece gülüp gülüp duruyor. Herkes bana gülüp gülüp duruyor ya. Oysa çok güzel olacaktı her şey. Mükemmel olacaktı. Yelda Hanım zaten ayçevali.com'da haftanın 3 günü yayın gönderiyorsunuz. Ne kadar da güzel oluyor değil mi? Ben yıllarca radyoda çalışırken özellikle yayın yönetmenleriyle hep şunu tartıştım. Ya abi zaten haftanın 5 günü geliyorum. Beynim duruyor artık. Yani çünkü etrafımı gözetliyorum. Kolay gibi geliyor insanlara yaptığınız iş. Gerçekten çok kolaymış gibi görünüyor. Ondan sonra ama o mikrofonun karşısına geçince öyle diye kalıyorlar. Ne oldu? Hani kolaydı. Bir yandan bir varsayımda bulunacaksın. Orada birilerinin olduğunu düşüneceksin. Bir yandan dünyanın gündemine bakacaksın. Bilmem ne yapacaksın. Bir yandan şarkılara bakacaksın. Beyin ciddi anlamda yoruluyor. Ama sadece o yayın süresi içerisinde de değil. Yayın sonrasında da mütemadiyen gözlemcisin hayatta. Her bir şeye bakıyorsun. Ve aklında sürekli şu var. Bu yayında bunu kullanabilirim ya. Ha evet, bak bunu yapabilirim diye. Sürekli not alıyordum ben. Artık yapmıyorum bunların hiçbirisini. Nasılsa Twitter diye bir şey var. Aklıma gelenleri oraya yazıyorum. Sonra arkasından bakıyorum. Ay orada da çok gereksiz ve saçma sapan şeylerden bahsediyorum çoğu kez. Hani beni takip edenler ay ne çok konuşuyorsun, ne çok tweet atıyorsun diye olabilirler. Deyin. Sizin için mi açtım ben onu? Allah Allah. Ne için açtınız geldim? Ya bir tane Küçmen diye bir arkadaşım var. Küçmen diyorum ben ona. Ondan sonra amacıma. O her açılan yeni sitede Yelda girdin mi buraya diye bana mesaj atıyordu. Ya da işte internet üzerinden yazıyordu. Onun vasıtasıyla girmediğim site kalmadı arkadaş ya. Twitter'a da onun yüzünden girdim. Facebook'a da onun yüzünden girdim. Ondan sonra onun haricinde bir tek siteden tanıştık onunla. Ondan sonra arkasından çorap söküğü gibi sürekli başka siteleri getirip durdu önüme. Temcit pilavı gibi. Ve onun yüzünden de bulaştım. Kopamıyorum da. Kendime diyetler yaptım. Neler yaptım. Hesabı kapat. Tamam be dedim, bir daha girmiyorum buraya. Aa, manyak gibi her sabah kalkıp buradan. Ama sonra arkasından çok garip ve enteresan bir şekilde bir takip ettiğim çok güzel bir kitle var. Ve hiçbirisi birbiriyle bağlantılı değil. Yani hem bağlantılılar hem değiller. Dünya görüşü açısından da, ondan sonra inanç anlamında da o kadar birbirine taban tabana zıt insanlar var ki çok seviyorum ya ben onların bu şekilde konuşuyor olmasını. Tam bir çok seslilik. Yani en azından ben kendi takip ettiklerim açısından söyleyeceğim. Yelda Hanım bırakın şu Twitter muhabbetini, ama hayatımızın o kadar o odağına yerleşmiş durumda ki vallahi billahi. Misal hani çok sevdiğim bir insan beni böyle tartışıp da ondan sonra bloklayınca ciddi üzülüyorum ya. Vallahi üzülüyorum böyle şeylere. Sonra dedim ki aman boş ver. Hayatın neresinde vardı da şimdi boş boşa. Sen hiç yapmadın mı Yelda Hanım? Oo, hem de neler yaptım. Etme bulma dünyası işte. Buna karma diyoruz Yelda Hanım. Bırak herkesin konuştuğu şeylerden bahsetmeyi de sen bir mesleki olarak neler oldu neler bitti onlara bir göz at. Ya Metro FM dönemini gerçekten ciddi özlüyorum ya. Yani yayıncılık hayatım içerisinde en gıcık olduğum ve aynı zamanda en keyif aldığım dönemdi Metro FM dönemi. Valla yani İstanbul'a ilk geldiğimde işte bir iki yere gittim, ondan sonra acaba demo CV bırak filan peşmekan. Sonra Ayşe'nin vasıtasıyla Metro FM'in başında bulunan müzik direktörüne gittim, ama hani o da şöyle haklı olarak şöyle bir tepki göstermiş. Ben Yelda'yı tanımıyorum, tamam daha önce benim çalıştığım radyoda çalışmış ama ben ona referans olamam. Gelsin kendisi demosunu bıraksın, kabul edilecekse edilir, edilmeyecekse edilmez diye. Hakikaten gittim demoyu bıraktım filan ve yabancı radyoların başında da Uğur diye bir arkadaşım var şu anda. Arkadaşım o zaman müdürümdü tabii. Ondan sonra anlamayacağım ama Uğur dinliyor. Aa çok güzel, çok beğendim ben bunu. Başlasın yayına diyor. Ben başlıyorum yayına. Ondan sonra acaba tabii bu arada yabancı müzik konusunda çok da bilgili değilim. Herkes nasıl ahkam kesiyor her şey hakkında, her şeyi biliyorlar. Ben böyle oturup saatlerce şarkı dinliyorum. Playlist hazırlıyorum. Sumanlar öyle bir durum vardı. Yani hani otomasyon diye bir sistem yok. Playlistini hazırlıyorsun. Müzik direktörü onaylıyor. Ondan sonra sen ertesi gün giriyorsun yayına ve o onaylanan şarkıları çok. Bir de Cem Uzun'un da çok sert, çok aksi kuralları vardı. Yani öyle rock müzik çalmak yasak. Rap müzik çalmak yasak. Acıcık gitar girdi mi şarkının içerisine, hop kıyamet kopuyor filan. Öyle bir durum. Ve ben böyle saatlerce uğraşıyorum, playlisti hazırlıyorum. Ertesi gün bir bakıyorum, benim playlisti atıyorum 3 saat için. Her saatte 15 dakikadan 45 tane. Ben gene de garanti olsun diye 60 tane filan şarkı yazıyorum. Ondan sonra bir bakıyorum, benim 30 tane şarkı gitmiş. Nereye gitti? Uçtu gitti, ben o kadar dinledim. Uçtu gitti. Sonra bir bakıyorum müzik direktörünün sevgilisinin playlistine yerleşmiş bunlar. Böyle güzel, naif, sevimli şeyler vardı. Tabii ben o kadar fazla üzerime geliyordu ki doğru bildiğim şeyleri yapamaz hale geldim. Bir insanın üzerine gitmek gerçekten çok sinir, yani çok fazla yüreklendirmek de hatalı bir şey. çok fazla üzerine gidiyor olmak da hatalı bir şey. Bak, diktatör olursam bunu da dikkate alayım ben. Ondan sonra bu sürekli üzerime gidiyor. Ben inat ettim ya. Hakikaten inat ettim. Yani hani normalde o ana kadarki Yelda'nın genel tavrı şu olur. Yemişim lan sizin şeyinizi. Ama İstanbul'a gelirken herkes karşı çıktığı için okulunu bitireceksin, üniversite sınavına gireceksin, muhakkak bir yeri kazanacaksın, üniversitede olacaksın diye. O yüzden hani... Ve hani bu işin olmayacağını o kadar çok dikte ettiler ki bana. İnat ettim, o yüzden kaldım böylesi bir baskının sonucunda. Ve aradan aylar geçti. İşte 4 ay mı 5 ay mı gibi bir süre geçti. Sistem değiştirdi Metro FM ve ondan sonra işte yabancı radyoların başında bulunan Uğur toplantıda döndü bana. Sen dedi niye kendin gibi program yapmıyorsun? Ben de müzik direktörüne döndüm baktım. Çünkü bundan sonra dedi kendin gibi olacaksın. İşin komik ve enteresan olan kısmı bu, her şeye sürekli burnunu sokan, hiçbir şeyi beğenmeyen o arkadaşım. Ondan sonra bir gün şey çaldı, Kezia Jones çaldı ve Cem Uzan direkt olarak telefonu açmış. Güvenlik geldi, bunu aldılar stüdyodan göndermişler. Ondan sonra acaba aradan aylar geçti geçmedi. Telsim sponsorluğunda Kezia Jones konseri oldu. O zaman İstanbul'a gelmişlerdi. İşte ben de şey dedim, size bir sürprizim var. Gıcıklık style'a. Sırf onun için Kezia Jones konserine davetiyeler buldum. Ondan sonra o konsere götürdüm. Ne yapayım? Benim de intikam alma yöntemim bu kadar. Hediye gibi intikam alıyorum işte arkadaş bu hayattan. Kezia Jones falan ulaştırmayacağım. Kimse kusura bakmasın. Olsa hadi. Yani şu anda o modda değilim ben. Ay. Ama çok güzeldi o konserde yalnız. Hani gelirse ola ki, hasbelkader birileri getirirse ki sanmıyorum. Gelirse muhakkak izleyin. Çünkü adam acayip gürültü yapıyor. O bas gitarla nasıl gürültü yapıyor inanamazsınız. Gürültü mü yaldanmışsın? Hayır değil. Yani bütün notaların hepsini o kadar güzel duyuyorsunuz ki. Ama canlı izlemek lazım. Ben kayıtlarını pek fazla sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Başka bir şarkıyı ulaştırayım. Ondan sanımcım. Ay, Cem Uzan cephesiyle alakalı çok enteresan komik hikayeler var mı? Aa, var var var. Onları anlatacağım. Önce şarkıyı ulaştırayım.
Special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care.
Olaylar, olaylar, olaylar. Ayçevali.com'da Yelda Hanım'la birlikte onun başından geçen olaylar, olaylar. Ama hani herkesin hayatında enteresan, garip şeyler, tuhaf, komik şeyler oluyor. Benimkiler de böyle işte. Yani ne bileyim işte Metro FM'de yayındayken, tam anonsu yaparken bir tane kırık bir şey vardı, koltuk. Ondan sonra bir şey, yani şey, yani ofis sandalyesi var ya, bir ayağı kırık. Ya bu stüdyolardaki ofis sandalyelerinin muhakkak bir ayağı kırık oluyor. Yıllardır çalıştığım bütün radyolarda hep öyleydi. Bir de ben acayip konformist bir insanım. Hani insanlar böyle şeylerle pek fazla ilgilenmezler, umursamazlar. Onu o şekilde kullanmaya devam ederler. Ben biliyorum kendi huyumu. Çünkü düşüyorum. Yayındayken düşmüşlüğüm var, tam anons yaparken hem de böyle harlara harlara harlara diye anlatırken, ben artık nasıl böyle vücut dilimle de konuşuyorsam demek ki küt sırt üstü öyle güzel düştüm ki mikrofon açık, Allah küfredemiyorsun da rütük bir şey diyecek diye. Ondan sonra o yüzden şey yapardım böyle, her diyorum ya, her çalıştığım radyoda muhakkak o ofis sandalyesinin bir tane tekeri kırık olur abi. Ben de giderim sağlam olan ve kullanılmayan bir başkasınınkini alıp oraya takarım. O böyle bir ay falan idare eder. İkinci ayın sonunda gene kırılır. Nasıl kullanıyorlarsa arkadaş, bir tanesi de eline alıp da ben şunu düzelteyim falan diye de aklının ucundan geçirmez. Ay ben mi toparlayacağım, ben mi şey yapacağım diye. Yok canım, yani bu benim işgüzarlığımdan falan kaynaklanmıyor. Sadece şununla alakalı bir durum. Ben sakarım ve düşebiliyorum ve nasıl kırdıklarını da anlayabilmiş değilim. Ama kırılıyor ve her seferinde de ben bir çözüm üretip kendim için yapıyorum bunu. Kendimi bildiğim için yapıyorum. O yüzden. Yoksa bana ne yani? Bu arada ofis sandalyesi deyince benim kurbağanın evine gittiğimde bir gün böyle gene zevzek zevzek şey yapıyoruz, geyik yapıyoruz, yaptığı şarkıları falan dinletiyor bana. Ondan sonra mecbur ben de dinlerken bir taraftan ya onda da ofis sandalyelerinden var, böyle vücut vücut diye dinliyorum. Onun sandalyesini de bir kenarını kırdım ya. nazar çıktı, ondan oldu yani. Ay, iş hayatıyla alakalı olan şey. Ha, Cem Ozan'la alakalı olanları söyleyecektim. Çok enteresan ve garip bir adam. Gerçekten çok zeki bir herif. Ondan sonra acaba neyi nasıl yapması gerektiğini bilen adamlardan bir tanesi, ama o da hırsına yenik düşmüş olanlardan. Yani Tonga'ya düştü o. Çok fena hırslı davrandı. Öyle böyle değil ve hani hep derler ya, düşmanını yakınında, ay dostunu yakınında, düşmanını daha da yakınında tut diye. O tutması gereken insanı çok fazla yaklaştırdı ve onun hakkında çok fazla şey öğrenildi. Ha, doğru mu yapıldı, yanlış mı yapıldı? O ayrı bir tartışma konusu, ama yani şöyle bir gerçek var. Hani biraz olayın politik kısmına gireyim. Şimdi Türkiye'de bazı isimlerin yükselmesi mümkün değil. Bazı değil, hiç kimsenin yükselmesi mümkünatı yok. Yani enerjiyle alakalı olan bir mevzu bu. Eğer enerji işine el attıysa bir şirket, bakın nasıl hızlı bir şekilde çöküşü gerçekleşiyor. Hemen hemen bu çöküşü gerçekleşen şirketlerden bir tanesidir. Önemli bir dinamik miydi Türk medyasında Cem Uzan? Evet, önemli bir dinamikti. Aynı dünya görüşünde olmayabilirim ben onunla. Ve hatta aynı bakış açısı içerisinde de olmayabilirim. Ancak farklı görüşlerin olması gerekir ki aynı zamanda temiz bir siyaset gerçekleşsin diye. Ne kadar temiz, ne kadar kirli, o ayrı bir tartışma konusu, ama yine birilerinin sesini çıkartıyor olması lazım. Yani şu anda olduğu gibi tek sesli ve her şeyi çok fazla yücelten değil. Çok sesliliğin olması lazım. Benim mesela radyoculuk hayatımda, Metro FM'de çalıştığım dönemde asla ve ama asla politika konuşulmasına izin verilmezdi.
Ama ben yine de ucundan kıyısından bir şekilde konuşurdum. Neyi nasıl konuştuğun çok önemli. Nasıl söylediğin hakikaten çok önemli. Ve bir kere bile de bana şununla ilgili bir geri dönüş olmadı. Ya daha çok politik konuşuyorsun denilmedi. Çünkü nasıl söylediğin önemli. Yani ki her türlü ayrıntıya dikkat eden Cem Uzan'ın radyosundayım. Ama işte sabah yayına başladığım dönemde mesela ben böyle gayet rahat bir şekilde konuşuyorum, ediyorum, şarkıları çalıyorum. Bana dediler ki o saatlerde kimse dinlemiyor. Ya da sen istediğin kadar rahat rahat yayın yap. Meğer adam manyak gibi sabahın 7'sinde açıp dinliyormuş. Ondan sonra geç kaldığımda da zaten niye geç kaldı diye direkt olarak sormuş bir adamdı. Bir de iç hattan falan arayıp bir de güzel azarını yiyordun diye kalıyorduk. Tabii sadece Metro FM dönemi değil, Star'da çalıştığım dönemde. Bir de aynı zamanda işte Star tanıtımda seslendirme yaptığım dönem var. Onun müdürü de rahmetli, dünya tatlısı bir insandı. Ben ondan sonra onun kadar iyi bir yöneticiyle hiç çalışmadım. Ne yalan söyleyeyim valla. Bir tane bile ondan sonra iyi bir yöneticiyle çalışmadım. Şöyle bir adam düşünün. Sabah ofisten içeriye giriyor bölüme. Ondan sonra mecbur ve sekreterine dönüyor. Günaydın Berrin'cim. Bugün bana ne ısmarlamak istersin? Çay mı kahve mi? Kahve ısmarlamanı tercih ederim. Diyen bir adam. Ama böyle bir insanın kötü olmasını bekleyebilir misiniz? Rahmetli diyorum. Maalesef hani garip ve saçma bir şekilde gitti hayatımızdan. Arıya alerjisi varmış. Arı sokmasından dolayı geçti gitti. Ve Türkiye'nin çok önemli reklamcılarından bir tanesiydi Arsun. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra mecbur çok da tatlı, çok komik bir insandı. Hani ne, fikrini sorduğun anda beğenmiyor olsa bile bunu öyle güzel bir dille dile getiriyordu ki. Hani ha diye başka bir taraftan bakma fırsatım oluyordu. Ben şanslılardım. Umut ediyorum içinizde dinleyenler arasında benim kadar şanslı olanlar da vardır yahut olacaktır yahut yönetici pozisyonundaysa da acık çeki düzen vererek kendisine bunu belki düzeltebilir. Ha olmaz mı? Yani biraz egoyu geri almak gerekiyor sanırım bu hayatta ha. Yani gerçekten çok önemli. Yani o derler ya hani bir insanın ne kadar göt olduğunu anlamak istiyorsan ona bir mevki vereceksin ve ona göre onun ne olup olmadığını öğreneceksin diye. Gerçi siz de oldunuz ya hanım. Ha evet beni de zoraki müdür yaptılardı doğru ya. Bir ay mıydı, 3 haftalık mı bir müdür? Ben bile müdür olduysam şu hayatta. Bence herkes müdür olabilir arkadaş. Affedersin ama müdürüm. Ayçeevali.com'un müdürü kim? Yani galiba öyle bir müdür falan yok ya. Var mı müdürümüz var mı bizim müdürüm? Ya benim yönetimle ilgili... Ya okuldayken de öyleydi ki... Ortaokulda, lisede filan da... Okul müdürüyle filan da öyle şey yapmıyorum ki... Yani küçük bir ilçede okudum tamam mı? İlk orta derecede bölüm şeyleri... Ondan sonra öğretmenler... Genellikle ailenin ahbabı oluyor... Geliyor çıkıyor evine hani... Karşılıklı bir ahbapça şeyler... Muhabbetler gerçekleşiyor... O noktadan sonra artık sen onun müdür olduğunu kabul etmiyorsun... Bir yönetici olduğunu kabullenemiyorsun... Babanın arkadaşı oluyor... Galiba... He oradan oldu... Evet ya benim yöneticiye karşı tavrım tamamen oradan. Yok be Yelda Hanım. Öyle miydi değildi. Ben size başka şeyler anlatacaktım ya. Bugün programı ablama adaya çağırdım. Sürekli uğraşıp duruyor kadın benimle. Aa sosyal sorumluluk projesi haline getirdi beni kendi kendine. Her gün mütemadiyen aramak. Ondan sonra mıcıma sesinde azıcık bir yorgunluk, azıcık bir keyifsizlik varsa... Ne oldu Yelda? Mutsuz musun? Neden böyle konuşuyorsun? Ay gereksiz bir, şuursuz bir mutluluk içerisine gireceğim. Çok yakın bir zamanda, çok az kaldı. O bendeki sinir gidecek, öfke gidecek. Ben olmaktan çıkacağım diye korkuyorum. Gerçekten. Yok be. Gülüyorum, eğleniyorum ama tabii benim de dönem dönem düştüğüm anlar oluyor yani. Hayatta ya. Bu da normal. Ama zaten uzun süreli olmuyor ki bendeki bu. Neyse ya beni bir kenara bırakalım. Şarkıyı başlıyorum. Sonra dingiller bölümüne de geçeriz. Merak etmeyiniz.
Güzel aşık çevremizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi?
Hanım ve onun erkekleri de ilkik Türk Aşuray gibi ilkik Ya bu mesleki deformasyon çok fena bir şey. Özellikle seslendirme yapmadan kaynaklı bir sebeple bir ciddi mesleki deformasyon yaşıyorum. Hadi kendi hatalarımı duyuyorum, söylüyorum eyvallah da ya dışarıdakileri duymazdan geldim. Yok, yok yapamıyorum. Böyle biri sanki benim boğazımı sıkıyormuş gibi hissediyorum. Doğrusunu söylemezsem yoruluyorum acayip derecede. Çok sıkıcı biliyorum. Acayip derecede sıkıcı öğreten kadın gibi mütemadiyen. Olmaz ki ama Yelda Hanım. Söylenmez ki böyle şeyler insanlara. Hataları yüzlerine vurma ama Türkçeyi doğru kullanalım. Öğretmeye kalkarken kendi bu halde. Türkçeyi doğru kullanalım. Kullandıralım değil mi ama? Yani lütfen rica ediyorum sizden, yalvarıyorum. Bireysel deforme etmek başka bir şey. Ama bunun yanlış olduğunu bilmeden kullanmak bambaşka bir şey. Ben bazen uyardığımda insanlar şey oluyorlar. Aman biliyorsun, çok biliyorsun sen diyorlar. Evet biliyorum, çok bildiğim şeyleri söylüyorum zaten. Ve farkındayım ki deforme edilmeden. Ay neyse bu erkekler kısmına geri dönelim. Evet yani bir adamın beni etkileyebilmesi için bir ses tonu gerçekten çok önemli. Yaşıklı olması da önemli bir şey tabii ki canım. Aa hepimiz çekileceğiz kimse kusura bakmasın. Zaten bu erkeklerin hepsi kendilerini boy aynasında falan zannediyorlar. Böyle dev aynasında görüyorlar. Ay bir şahaneler, bir mükemmeller, bir şöyleler, bir böyleler. Kudik! Neyini beğeniyorsun sen kendinin? Allah Allah. Saat 2 yıl önceydi galiba. Ev arkadaşım işte bir grubun konser menajerliğini yapıyor. Ondan sonra o bıraktıktan sonra onun yerine başka bir çocuk geçti. O çocukla da o grubun konserinde birkaç defa karşılaştık falan. İnceden yazıyor. Ha iyiymiş tamam peki. Biraz kıl kıyruk bir tip ama duba almıyor Yelda Hanım. O kadar da insanlar hakkında ön yargılı davranmayınız şeklinde. Ondan sonra biz bununla yurt dışında bir konser serisine gittiler. Oradan işte mesaj atıp duruyor WhatsApp'tan. Ne yapıyorsun ne ediyorsun bilmem ne falan filan. İnceden flörtüne ediyor. Ondan sonra bir şey istiyor musun bir şey istiyor musun? Benim de en sevdiğim çikolata limon parçacıklı bitter çikolata. Ama Türkiye'de her yerde kolay kolay bulamıyorsun. Bir tane Anadolu yakasında bir yerde bulmuştum. Avrupa yakasında da bir Etiler'de varmış. Bir de bugün öğrendim Kemerburgaz'da varmış. O kadar güzel bir şey ki. O da şöyle hani gidip de ben bunu istiyorum diyerek olma. Ablam işte enişte şeyden pilot olduğu için çocuklara getirirken bunu da almış getirmiş. Ondan sonra evdeki hiç kimse sevmemiş. Ben böyle tadıma ay çok güzelmiş bu deyince öyle kendisiyle tanıştım. Ben nereden bileyim yoksa Allah Allah anamın karnından limon parçacıklı çikolata yiyerek mi doğmuş bir insanın netice itibariyle. Ondan sonra anamacıma bu böyle ne istersin ne istersin deyince ben de bunu sipariş ettim buna. Geldi abi getirdim dedi senin çikolatanı dedi. Tamam dedim görüşeceğiz abi tam görüştük. Ben dedi dayanamadım yedim onu. Hırt! Dingil! Ya sen nasıl bir gıcıksın ya? Ben o kadar şey yapmışım heveslenmişim o kadar süre boyunca. Cins! bir daha görüştüm. Tabii ki görüşmedim. Ay ne yapacağım bir daha görüşüp. Hatta bir kere başka bir konser böyle selam verdim ama bu kim ya? Aa unutuyorum ya ne yapayım? Değer kıymet vermiyorsak demek. Garip bir şey bu. Ya ne yapayım ya Allah Allah. Herkes de aklımızda tutacak halimiz yok. Ama böyle anlatınca sanki sürüsüne bereketi insanla tanışıyormuşum gibi ya da bir sürü insanla bir sürü şey yaşıyormuşum gibi değil alakası yok. Da işte yaşadıklarımı da anlatıyorum. Birçok insan kendisine saklıyor. Ben saklamıyorum anlatıyorum. Çünkü niye? Bu anlattıklarım size ise aynı zamanda alacağınız ders de size. O yüzden anlatıyorum bunları. Bu adamların ne kadar hödük, ne kadar kıl kuyruk, ne kadar gıcık olduğunu anlayabilmeniz için yapıyorum. Vallahi tamamen kamu spotu, toplumsal bilinçlenmeyi sağlamak falan adına. Vallahi bak, aynen öyle yani. Yoksa hiç işim olmazdı yani erkek kısmıyla. Zaten son dönemde tamamen kendimi kendi yalnızlığıma vermiş bulunmaktayım. Aa yeter çekemiyorum ben hiçbirinize şeklinde. Eskiler çıkıp duruyor. Yok neymiş Merkür retrosu muymuş bilmem neymiş de. Boyum 2 yıl önce aşık oldum. Gerizekalı mal gene çıktı ortaya sürekli arayıp duruyor. Bloklamayacağım diye söz vermiştim ama aa dedim ikra ettim yani en sonunda. Tamam dedim ya yürü git. Aa bir de etiketler falan yapıştırıp duruyor bu dingiller. Yani herhangi bir şekilde siz onu istemediğinizi söylediğiniz andan itibaren Allah ne kadar çok etiket varsa hepsi üzerinize. Küstahlığınız mı kalmıyor? Ondan sonra amacıma bencilliğiniz mi kalmıyor? Şu mu kalmıyor, bu mu kalmıyor? Bir sürü etiket yapıştırıyorlar. Ya kardeşim sen vicdanını temizlemek istiyorsan git aynada kendine bak. Nasıl temizleyeceksen temizle. Kendi yaptığın hataları gördüğün için arayıp soruyorsun. Ben niye arayıp sormuyorum seni? Çünkü benim sana hiçbir hatam olmadı. Olmadı. Senin oldu. Ve onlarla yüzleşmeden de hayatına devam edemiyorsun. Daha ben senin vicdanın değilim işte. Git aynada kendi vicdanına kendin yüzleş. Ondan sonra da hayatına nasıl devam ediyorsan öyle devam et. Ama mümkünse benden uzak, Allah'a yakın bir şekilde devam et. Tüm bir hafta sonumun ağzını etti herif ya. Arayıp arayıp duruyor. Bu nasıl bir komplekstir? Manyak. Yelda Hanım siz de manyak parot önerirsiniz. Evet, aynen öyleyim yani. Dinliyorum çünkü. Başta sesimi çıkartmıyorum. Gerçekten neymiş derdi. Algılamaya çalışıyorum karşımdaki insanın ne anlatmaya çalıştığını. Aşağı yukarı kişiliğini ve kimliğini çözmeye çalışıyorum. Zannediliyor ki hani karşı taraftan böyle dinlediğin zaman şey nedir onun adına? Sen ahmaksın, farkında değilsin ve ona hak veriyorum. Hayır arkadaşım ben dinliyorum, izliyorum, gözlemliyorum. Sonra arkasından bütün bunların hepsini bir süzgeçten geçiriyorum. Sonra haydi yallah. Böyle yalnız kalacaksınız Yelda Hanım. Aman kalırsam kalayım ne yapayım? Hep aynı şeyi söyleyip duruyor insanlar bana ya. Aa dünyada en sıkıldığım cümlelerden bir tanesi olmaya başladı. Şu boşandığımdan beri şu cümleden acayip derecede ikrar ettim ya. Sevgilin yok mu? Sana ne? Var ya da yok sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Yani niye dert ediniyorsun ki bunu kendine? Yani herkes mi aynı cümleyi kurmak zorunda arkadaş ya? Ben sana soruyor muyum? Yani bu soruyu soranlar ya evli ya da sevgilisi olan arkadaşlarım soruyorlar. Ondan sonra ben dönüp soruyor muyum? Kocanla seks hayatın nasıl? İyi mi bari? Orgazm olabiliyor musun? Her seksin başarılı mı? Yoksa bazısı başarısız sadece görev seksi şeklinde mi? Nasıl güzel öpüşüyor mu seninle? İyi dokunabiliyor mu sana? Aldatılıyor musun yoksa? Filan de ben bu soruları soruyor muyum? Hayır. Bundan sonra ben de bu soruları soracağım ya. Vallahi. Aa karşı atağa geçiyorum. Yeniden karşı atağa geçmiş olan Yelda Hanım. Şarkıya ulaştım bunun vakti geldi.
Serseri doğdum, serseri öleceğim. seni öleceğim. Serseri
yerinde olsan diye cümleye başlayan insanların ağzının ortasına böyle gelişine vurası gelen Yelda Hanım'la birliktesiniz. Ayçevar.com'da. Ya ne gıcık bir cümledir yalnız bu da. Ben seni yerinde olsam, bak ne güzel söylüyorsun değil mi? Ben seni yerinde olsam. Kediysin. Ben benim yerimdeyim. Sen de senin yerindesin. Böyle rahat ve kendi başına buyruk, özgür bir şekilde yaşarken herkesin böyle bir cümle kurma hakkı varmış zannediyor. Herkesin değil. Yanlış kurduğunuz cümleyi Yelda Hanım. Yeniden başlıyorum o zaman. Herkesin sizin hayatınızda söz hakkı olduğunu düşündüğü bir toplumdayız. Hele tek başınızdaysanız bu tamamen herkes arkadaşınızdan ailenizin bütün fertlerine kadar şu cümleyi kurabiliyorlar çok rahat bir şekilde. Ben senin yerinde olsam değilsin. Ben de senin yerinde değilim. Değilim işte. Evet diyorum ya hani bazen kabulleniyor görünüyorum. Sessiz kalıyorum uzun bir süre. Ve hatta bununla ilgili en net tanımı algılamadığımı düşündüğüm halde ablam yapmıştı. Geride bıraktığımız yaz tatilinde. İşte bir şey oldu. Ondan sonra teknedekiler döndüler şey dediler. Yani tekne dediysen bu arada hani bize ait bir tekne değil ya. Vallahi çok tavsiye ederim size tekne tatili yapmanızı. Özellikle bu aylarda işte Marmaris'te, Göcek'te, Möcek'te falan tekne kiralıyorlar. Böyle yatmat kiralıyorlar. Aklınızın böyle uyuştuğu, birlikte aynı enerjiyi tutturduğunuz 10-15 kişilik bir grup oluşturun. Bir hafta tatili yapın. Hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Dünyanın en güzel tatillerinden bir tanesi. Ben ilk başta çok fazla hayır hayır diye inat ettim ama 3 senedir yapıyoruz bunu. Gerçi orada bir en sonuncusunda şey demiştim ben. Yani enişte gelmeyecekse geleyim ben. Çünkü hakkında anlaşamıyoruz. Öyle böyle değil. Ay, bir koş erkeğiyle anlaşma mümkünatı yok. Yani çok gıcıklar. Yemin ediyorum çok gıcıklar. Yalnız işin komik olan tarafı şu. Yani aile eşrafı varken anlaşamıyoruz. Ne zaman işte diyor ki atıyorum mesela Beyoğlu'na gidiyor. Yerler diyor ben diyor Beyoğlu'na gidiyorum gelsene sen de diyor. Gidiyoruz abi saatlerce böyle içiyoruz gülüyoruz eğleniyoruz. Bir aradayken de ikimiz bir aradayken çok eğleniyoruz. Ama uzun süreli olmuyor bu. Yani ayda yılda bir. O da ayda yılda bir her dakika değil. Sevmiyorum ben onların küstahlıklarını. Bir de bu zaten harbiye mezunu olduğu için daha öncesinde askerdi. Ondan sonra mecime işte zorunlu süresini doldurduktan sonra bıraktı. O konuda zaten hiç anlaşamıyoruz. Çünkü şöyle bir durum var. Yani sivil olamayacak kadar asker olamayacak kadar sivil. Arada sıkışıp kalmış bir adam. Çok zeki. Tamam kabul ediyorum bunu ama bazen işte gıcık oluyorum. Ne yapayım? Ben de sevmek zorunda değilim ki Allah Allah. Ablamın kocası. Öyle. Şeyden uzaktan sevmeyi daha çok seviyorum yani mümkünse kendisini. Zaten yani gitmeden önce de soruyorum genelde. Diyorum ki uçuştaysa geliyorum. Yani yatılı uçuşa gittiyse geleyim ben ya. Öyle her dakika bir arada olmak. Çünkü bir de çok şey ya huysuz. Vallahi ben bunları gördükçe bütün erkek milletinden soğuyorum ya. Ablamın sabrından olmasını istiyorum ben de bu hayatta. Yok bende öyle bir sabır yok. Çalışmıyor o mekanizma bozulmuş. Yok yani. İşte ne bileyim ertesi gün uçuşu varsa en ufak bir sesten rahatsızlık duymak bilmem ne. Lan başka bir eve başka bir yerde uyumayı o yüzden sevmiyorum kendi evim haricinde. Yani oradaki insanları uyandıracağım rahatsızlık vereceğim. Çünkü benim uyku saatim belli. 4 bilemedim 5 saat uyuyan bir insanım. Geç yatıyorum. Bazen erken yatarsam erkenden uykum bitiyor. O yüzden de kendi evimde kalmayı tercih ediyorum. Orada da öyle bir durum var. Onun sabrına hayranım. Gerçi benim de ablama karşı gösterdiğim sabrı. Burada da dert yanıyorum size ailem hakkından. Ama yani benim de çekmediğim kalmadı şu kadından. Çocukluğumdan itibaren neler neler çekti. Bir keresinde şöyle bir şey yapmıştı. Ne zaman ortaokuldaydım galiba. Saçlarımı küçük besleme gibi kesmişti. Çok güzel yapacağım Yelda diye. Bir kere beni ilaçla zehirlediydi tabii. Annem bir ameliyat olmuştu ondan sonra. Onun kullandığı ağır ilaçlar vardı. Annemler bahçede ne yapıyorlar? Kuşburnu marmeladı falan yapıyorlar işte. Ondan sonra biz de ikimiz evdeyiz. Ve dolabın üst rafı şeyinde, yerinde, bölmesinde annemin ilaçları var. Ablam gözüne kestirmiş bunu. Ondan sonra dedi ki Yelda dedi çok güzel şekerler var dedi. Hadi dedi onları yiyelim. Ben kaç yaşındayım? 4 bilemedim 5 yaşındayım. Ablam da benden 2 yaş büyük işte. Bu ablama abla demem de eniştenin nazarında sorun teşkil ediyor. Çünkü o ablamdan 2 yaş büyük. Bana niye abi demiyorsun da ona abla diyorsun. Bana isminle sesleniyorsun. Çünkü... Allah Allah demiyorum niye abi diyecekmişim ben sana. Neyse işte bu aldık ilaçları, bebe aspirini olanı kendi aldı, pembe pempiş. Annemin o ağır mavi dışı böyle şekerliydi eskiden ilaçların, o mavi ilaçları da bana verdi. O annemler arka tarafta bu işleri yaparken bayağı zaman geçmiş, bir geliyor eve, hop Yelda baygon vaziyette, hemen hastaneye kaldırılıyorum, ondan sonra mide yıkanıyor filan. Tabi ondan sonra gene her zamanki gibi tipik klasik azarımı işitmek, bir tane şaplağı yemek falan farz olmuş şeylerden bir tanesi. İşte bir nesil anne baba da böyle. Onlar da korkularını bu şekilde dile getiriyorlar. Hatta atla ilgili bir tane bir anım var. Onu anlatıyor. Ama onun su yüzüne çıkması da gerçekten çok acayip bir şey. Yani hani bilinçaltı öyle garip bir şekilde çalışıyor ki sizin unutmak istediğiniz defekli anılar bir yerden tetikleniyor ve nasıl çıktığını anlamıyorsunuz. Çok acayip bir durum. Ama hiç seksi bir program değil. Gene bir şeye döndü. Bu terapiye döndü. Ay fena mı oluyor? Fena mı oluyor? Ben içimi döküyorum, rahatlıyorum. Şarkıları ulaştırıyorum. Atlardan gerçekten korkuyordum bir dönem. Anlatacağım onu size. Önce şarkı ulaştırayım.
Sen git çay koy, ben çok şaşırdım. Bu ev benim için biraz yeni. Sen şuraya otur, ben de buraya. Birisi müzik koysun. Ya ondan sonrası, ya da hiçbir zaman. Zaten sözcükler kilitli. Konuştum. Bir baktım ki daha başlamamıştım. Konuştum. Anladım ki hiçbir şey anlatamamıştım. Sen bir şeyler ye, ben de bol sigara. Bir tek renkler değişsin. Sen gözlerime bakıyor gibi, ben kaçırıyor gibi. Ya da tam tersi. Ya suyun öte yanı, ya da hiçbir zaman. Zaten sözcükler kilitli. Konuştum bir baktım ki daha başlamamıştım. Konuştum çok konuştum. Anladım ki hiçbir şey anlatamamıştım. Laf arası sessizlikleri tedirgin ettiğimden beri küçük gerilimler. Sen kurtarmaya çalış, benim umurumda değil. İşler sarpa sarmadan. Ya her yer fırtına, ya da hiçbir zaman. Zaten sözcükler kilitli. Konuştum. Bir baktım ki daha başlamamıştım. Konuştum, çok konuştum. Anladım ki hiçbir şey anlatamamıştım. Konuştum. Bir baktım ki daha başlamamıştım. Konuştum, çok konuştum. Anladım ki hiçbir şey anlatamamıştım.
Ayçevari.com'da. Yelda Hanım'ın dert de dünyasınız. Aman benimki de dert olsa. Valla bazen böyle dert edindiğim şeylere bakıyorum söyleniyorum kendi kendime. Ağlanıyorum, sızlanıyorum filan. Sonra arkasından bir şey oluyor. Biri bir telefon açıyor. Onunla konuşuyorum ve bir anda böyle kalıyorum. Aç değilim, açıkta değilim, sağlığım saatimde yerinde. Tamam ben kendime hasar veriyor olabilirim ama onun haricinde öyle yani. Mesela işte bir tane arkadaşımın kız kardeşi şu anda kanser, işte kanser tedavisi görüyor. Ondan sonra kalçasında kanserli bir doku meydana gelmiş ve nasıl dünya güzeli bir kız. Valla hayat dolu, zevzek, sevimli, yüzüyordu filan. Ondan sonra bir akvaryumda çalışıyordu. Sonra arkasından ne olduysa oldu ve şimdi bacağının tekini hareket ettiremiyor olduğu ameliyatlardan dolayı ve çektiği ağrılar sebebiyle. O böyle bir gün aradı. Ben de nasıl dertleniyorum hayatında, sanki bütün yükü benim omuzlarımda, sanki ben çekiyorum bütün derdi tasayı filanmış gibi. Ondan sonra bir şey anlattı. Yüreğimin ortasına koydu ateşi. Allah. Ve inşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Çok uzun süredir bu hastalıkla mücadele ediyor ama bir o kadar da hayat enerjisi yüksek. İşte böyle insanları görüp duyduğum zaman, onlarla konuştuğum zaman bir kendime kızıyorum. Sirkelen kendine gel. Allah Allah, dert edindiğin şeye bak geldi hanım diyerek. Ama çok genel geçer bir şey söylediniz yani. Aç dersin, açıkta dersin. Öyle tabii. Yani... Netice itibariyle evet, başımı sokacağım bir evim var. Sıkıştığımda ne kadar hayır desem de, ki diyorum genellikle, hani annem babam böyle arada sırada bana yardım etmeye falan kalkıyor. Hayır istemiyorum, hayır istemiyorum falan diye inat eden bir insan olduğum için. Ama olsun yani, biliyorum ki orada birileri var ve bana destek olmak için ellerinden geleni yapacaklar. Ben sadece kendi yağımla kavrulmaya çalışıyorum kimseye yük olmadan. Bu birazcık da galiba şeyden de kaynaklanıyor olabilir. Yani herhangi bir şekilde yardım etmeye kalktıklarında üzerimde hak iddia edeceklerini düşünüyor olmamdan da kaynaklanıyor olabilir. Bilmiyorum ki, üniversitedeyken de zaten hep böyleydi. O zaman da işte hani eve çıkacağım diye tutturduğumda hayır dediler. Tamam dedim ya, size ihtiyacım yok. Ben kendim dedim kazanır, evimin kirasını öderim. Yaparım yani bunu. Yaptım da, yaptım. Madalyamı verdiler. Yoo, vermediler ama olsun. Yaptım mı yaptım arkadaş. Kendi başıma ayaklarımın üzerinde durmayı seviyorum. Ama biliyorum ki hani sıkışsam, biliyorum ki hani destek olacaklar. Ama bazen kendimi çok yalnız hissettiğim zamanlarda oluyor. Bu şehir gerçekten öyle bir şehir. Yani dışarıdaki insanlar algılayamayabiliyorlar böyle bir durum. Mesela 1,5 yıl kadar önce işte Radyo Mega'da çalışırken, ondan sonra bir sabah kalktım, hazırlandım, gayet şık şık kırdım kıyafetlerimi, bilmem neyi falan falan, yani duşumu aldım, hazırlandım, işe gideceğim. Allah, bir ağrı girdi, öleceğim, nefesim kesildi, hareket edemiyorum. Sanki madalya verecekler bana, o haldeyken işe gittim ama gerçekten nefes alamıyorum, öyle böyle değil. Atladım taksiye gittim ama yok yani. Her aldığım nefes bana korkunç bir ağrı olarak geri dönüyor ve o günkü işlerimi hallettim. Lan gitmesene, yatsana evine ya da hastaneye gitsene. Niye işe gidiyorsun, manyak mısın sen? Bu ne görev aşkıdır, dünyayı kurtarıyoruz. Allah Allah. Ve ondan sonra radyoda işte Nerom sağ olsun böyle ısrar kıyamet, hadi gel daha diyerek gönderdi beni. Ondan sonra hemen de hastaneye gidiyorsun işlerimi bitirdikten sonra, ama bir orada yatıyorum, bir burada yatıyorum, kendimi ayağa kaldırmaya çalışıyorum. Sonra hastaneye giderken atladım taksiye, işte yakınlarda olan ve iş yeri oralarda bulunan 2-3 arkadaşımı aradım. Ay, hepsinin de bir bahanesi çıktı. Bana deseler atla gel diye hop diye atlar giderim, iki elim kanda olsa. Ablamı aradım. O da zaten hastanede çalıştığı için, özellikle çok yoğun bir şekilde çalıştığı için mesai saatleri içerisinde ve hasta aldığı süre içerisinde telefonuna bakmıyor. Genellikle ya sabah ya da mesaisi bittikten sonra filan bakıyor telefonuna. O da cevap vermedi. Gittim hastaneye abi. Ondan sonra yok tetkikti, yok şuydu, yok buydu filan feşmeken, işte ondan sonra testti, şuydu buydu filan. Böbrek kumu döküyormuşum arkadaş, ama nasıl korkunç bir ağrı. Yani birisine beddua edecekseniz valla bunu diyebilirsiniz ama dememenizi tavsiye ederim, döner dolaşır size gelir. Ömrü hayatında hiç böyle bir şey geçme. Babamda var. Yani babamdan biliyorum da, ya ulan insan ala ala da en hırt hastalığımı alır arkadaş ya, böbrek kumu dökmek ne demek ya. Ondan sonra işte aradıklarımda böyle mık mık edince ben bir kere soruyorum. İkincisinde bir şey sormuyorum. Hani çok acil bir durum biri olsa yok, umurumda olmuyor. Hiç sesimi çıkartmıyorum. tüm işte bu arada işte serum bağladılar, bir ağrı kesici falan var içerisinde ama o kadar ağır bir şey, ağrı kesici kullanılıyor ki peyderpey uykuya dalmak üzereyim ve hastanedeyim, tek başımayım, aklımdan bir sürü şey geçiyor, bir sürü, uyumamak için direniyorum ama yok, o ilaçların etkisi yüzünden. Paşa paşa bir güzel uyudum. Yalnız işte hani duygusala bağlıyorsun o anda. Benim böyle gözler dolmaya başladı. Orada bir tane nöbetçi doktor vardı. Bu geldi böyle yanımda durdu. Benimle laflıyor filan. Baktı hani benim tedirginliğimi algıladı. Çok da sevimli bir insan. Sonra ben niye gidip onu ziyaret etmedim? Ne yapacaktın yerden? Tavuk mu götüreceydin? Yumurta mı götüreceydin acaba? Ne bileyim, bir kutu çikolata falan alır götürürdüm yani. Ayıp ettim be. Bak o kadar ilgilendi. Ama o da onun görevi. Böyle bir durum var değil mi? Yani bir minnet borcu ödeme durumu yaşanıyor. Yani hani onun görevi, zaten bedelini veriyorsun. Ama işte sağlık çalışanlarına karşı bu ülkede de böyle hoş bir tutum var. İşte böyle zamanlarda ne kadar yalnız olduğunu hissediyorsun bir, bu hayatta. Yapabiliyorsan ben kendi başıma halletmeyi tercih ediyorum. Kimseye bırakmıyorum kendimi. Hani ancak kontrolümü kaybettiysem birisinden yardım isterim ki şimdiye kadar olmadı. Allah da göstermesin, kimseye bu konuda şey yapmayayım yani. İstemem ya. Aa, kendi başıma halledebiliyorsam halledebilirim. Zaten ondan sonra da 2-3 gün boyunca o ağrıyı yaşadım. Çok güzel, mis gibi bir ağrı yalnız var ya. Öyle böyle bir şey değil arkadaş. Nefes kesiliyor. Nefes almaktan nefret eder hale geliyorsun. Ondan sonra işte hani ablam geri aradı. Ne yapıyorsun? Hastaneye gittiydim ya. İşte belki gelirsin falan. Babasının kızı denilen şey bu olsa gerek. Babamla da böyle bir huy var. Hayatta da hiç kimse hiçbir şeyini söylemez. Kendi kendine halleder. Geçenlerde telefonla konuşuyoruz. Şeker komasına girmiş. Son dakikada kahvede arkadaşlarıyla birlikte okey oynarken şey dedim. Ben bayılıyorum. Beni hastaneye götürseniz. Ya da gıcık bir adamdır. Galiba o huyum da ona benzemiş. Neyse ya. İnatlaşma bölümünde benziyor. Evet, benziyor. Ne yapalım? Hayatta öyleyken böyle. Aa, bitti. Bugün pek bir zevzek, pek bir eğlence. Ne çıkartıyoruz bugün hayatımızda? Kendimize ders alıyoruz. Çok da söylenmiyoruz. Çok da tın, çok da fifi. Hele böyle aşk meşk mevzuları söz konusu olup da iyi ki bilemedin 3 gün üzülün. Bak 7 gün veriyorum size. 7 günün sonunda o üzüntü müzüntü hiçbir şey kalmıyor. Ay ben de dibine kadar aşık oldum. Vallahi ben de aşık oldum ya. Oo, ağlaya ağlaya falan böyle. Ben ağlaya ağlaya. Sonra geçiyor gidiyor. Vallahi hiç geçmeyecek denilen şeyin tek bir ilacı var, zaman. Ondan sonra macuma... Söyleyeceğiniz bir şey varsa insanlardan saklamayın. Aklınızda duracağına direkt söyleyin. Karşı taraf size ne diyecekse de desin. İlk anlarda biraz bir ne yaptım lan ben? İkinci aşama bir utanç hali. Üçüncü aşama lan ne komikti lan, niye böyle bir şey yaptım ki? Dördüncü aşama aman çok da fifi, çok da tın bölüğüne geçiyor insan. Çok da abartmamak gerekiyor bu hayatı. Ama yine de karşılıklı birbirimize anlaşmayı öğrenmemiz gerekiyor. Neyse gidiyorum ben ya. Aa, gene çenemi bağ çekilmesin de çarşamba günü görüşelim. Şimdilik hoşçakalın. Yelda Hanım gitti ayçevar.com'dan.
Oldum kendime, aslında uzun zamandır çok gülüncüm. Her ne kadar umursamaz görünsem de bildiğin gibi değil aslında, ben çok kıskancım. Sen bana aldırma günüm, benden adam olmaz. Kendime hayrım yoktur, sana hiç olmaz. Sen bana aldırma gülüm, benden adam olmaz. Kendime hayrım yoktur, sana hiç olmaz. Kaç zamandır hep küsüm.
küskünüm sana. Huysuzlaşır, aksileşir, kalbini kırarım. Her ne kadar kendimden emin görünsem de, bildiğin gibi değil aslında ben. Ben bir korkarım.
Senden adam olmaz.
Sen bana aldırma gülüm.
Benden adam olmaz.
Kendim